Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 14.
At nalları topraklarda akisler yaparak yaklaşıyor. Mehmet Çavuş'un kulakları kabardı. Bütün küçük halk birdenbire bakıyor ve kapıya geliyorlar. Sokakta yine kaçışan, tepişen bir halk ve dört nal yaklaşan bir süvari heyeti. Muhsin Bey'in süvarileri arasında İhsan'ın başından sızan kanıyla ayakta gördüğüm an kabusun zulmeti ve ağırlığını dağılıyor ve sonra yine bir kadın gibi bayılmış olacağım. Çadırda İhsan başında sargısıyla bir şey olmamış gibi zabitleriyle konuşuyor ve Muhsin Bey'i anlatıyor. Hepimiz yatmış uyumuştuk. İnce bir kadın sesi, bir çocuk sesi gibi bir feryat nöbetçi uyandırmış. 15-16 yaşında kadar Çerkez kostümlü ince, güzel bir çocuk zabit, zabit diye bağırıyormuş. Bana getirdiler. Yarı ölü gibiydi. Dişleri çarpıyor, çeneleri kısılıyordu. Hamza Bey çetesindenmiş. İhsan Bey'i tuttular, öldürüyorlar. Yetişin diye bağırıyordu. Hemen ata atladık. Gittik. Geldiğimiz vakit tahkik edemedim. Fakat nöbetçi daha çok bilecek. İsterseniz sorunuz. Nöbetçi de bir mahkeme huzurunda gibi geldi, anlattı. Sesi mühtez, gözleri gamlıydı. Muhsin Bey gittikten sonra nöbetçinin yanında biraz oturmuş, konuşmuş. Kendisine İhsan Bey Sarılar Köyü'nde yardım etmiş. Sonraları Mehmet Çavuş'un eline düşmüş. Nasılsa Hamza Bey çetesine girmiş. Mehmet Çavuş İhsan Bey'i öldürmeyi and etmişmiş. Köylülerin ekserisi hakikat hilafet ordusuna aleyhtarmışlar. Fakat Mehmet Çavuş onları kandırmış. Bu çocuk İhsan Bey'e karşı onun bu hırsını bilmiyormuş. Köyün önünde İhsan Bey'i pusuya düşürdükleri zaman anlamış, koşarak yola çıkmış. Yaya olarak 6 saat ötede beride koşmuş, heyecandan, yorgunluktan, korkudan ölü gibiymiş. İhsan bunları dinlerken sarardı, sarardı. Bu çocuk nerede, dedi. Irmağın yanında yattı, uyudu. Sonra arıyorlar, arıyorlar, çocuk yok. Irmağın kenarında bir Çerkez paltosu, bir çifte çizme var. Nahiye merkezinin İhsan tedibe gittiği zaman ben yatağımda kaldım. Başımda muzlim ve ağır bir şey var. Ellerim hala titriyor. Tedip 3 gün sürdü galiba. Bir gece İhsan yüzü toz içinde mahmuzlarını şakırdatarak yanıma geldi. Alnında hala küçük bir sargı var. Yatağımın üstüne oturdu. Alnını sildi. Gözlerinde namütenahi bir yorgunluk ve ıstırap vardı. Köyü temizledik dedi. Bizim 3 neferin cesedinin gömüldüğü yerde Mehmet Çavuş'u astık. Kezban, Kezban, bilmiyorum Peyami. Bütün yeşil gözlü kadınlar gibi o da bir sır, bir peri. Karanlıktan geldi, karanlığa gitti. Bana bak Peyami, senin asabın iyice bozuldu. Kolunda hala yara geçmedi. Seni Eskişehir'e göndereceğim. Fakat bana namusun üzerine bir yemin vereceksin. Nedir İhsan? Bu hadiseden Ayşe Hanım'a bahsetmeyeceksin. Senin yaptığını yapan bir erkek bunu her kadının duymasını ister İhsan. Yemin edecek misin? Ederim İhsan. Kendi ölümüne telaşsız gözlerle bakan İhsan, hainleri gözünü kırpmadan öldüren İhsan, yatağımın üstünden başını ellerinin içine aldı, birdenbire bir çocuk gibi ağladı. Perde arası, 5 kanuni evvel. Bu sabah doktor geldi. Yanımda uzun oturdu, konuştu. Bu haftanın sonunda ameliyat muhakkak. Ben de bugünlerde düşüklük var. Zannediyorum ki ben denilen şey başımdaki birkaç sima ve onların hatıralarından ibaret. Bunları anlattıkça boşalıp yavaş yavaş bitiyorum. İçimde dökeceğim son bir Sakarya kaldı. Asıl facia ve son perde. Bugün notlarıma bakıyorum. İhtilal günleriyle Sakarya arasında hayli hadise var. Fakat bende ancak son perdeyi anlatacak kadar nefes var. Ondan evvelki günler hep perde arası. Birkaç namesini mırıldanıp geçeceğim. Hakim teraneler Ayşe'nin o zaman yazılmış birkaç mektubudur. Hayat masalıma bakıyorum da hikayeden ziyade bir operaya benziyor. Mütemadiyen ayakta ve dekor içinde, mütemadiyen el ve kol sallayarak konuşuyor, bağırışıyor, mütemadiyen öteye beriye düşüp ölüyoruz. İşte perde arası. Eskişehir'i trenden inen kolu sargılı adam benim, değil mi? Ne gülünç hislerim var. Yeşil gözlü yeğenimin bu sargılı kola nasıl bakacağını düşünüyorum. Ah, bunu bir müsaademe de almak ne iyi olurdu. Doğru Hilal-i Ahmer'e gideceğim. Ayşe orada olmasa bile mutlak onun hakkında malumatım olacak. Caddeyi bir türlü geçemiyorum. Asker geçiyor, sıcak rüzgarlarla savrulan tozlar, bu uzun müteharrik insan hattıyla karşıdaki binaları bile örtmüş. Ne Bülent ve genç bir unsur. Önde davul zurna var. Çocukken Şişli'de selamlığa geçen askeri seyir içinde kapıya çıkardım. Her zaman içim tuhaf tuhaf karışırdı. Şimdi de çocuk gibi o eski heyecanı duyuyorum. Ayşe'yi beyaz önlüğü, siyah başörtüsüyle hastane kapısında buldum. Askerlere gözü dalmış, bir şey görmüyordu. Ayşe, ben geldim. Sen misin Peyami? İzmir yolundakiler çoğaldı. Bak artık askerimiz de var. Koluna ne oldu? Nerede yaralandın? Ne güzel bir endişe ve biraz takdirle baktı. Nasıl harikulade şeyler söylemek istiyorum. Fakat ben yine eski Barit Peyami oldum. Serseri bir kurşun geçti Ayşe. Yalnız etimi deldi. İyi bakılmadı da azıcık azdı. Burada baktır Pankara'ya talimgaha gideceğim. Cemal nerede? Burada. Akşamları tadiyada beraber yemek yiyoruz. Sen de gelirsin. Hele içeri gir bakayım. İhsan ne yapıyor? İhtilali teskin ediyor. Asileri birer birer asıyor. Bu İhsan ne garip çocuktur. O küçük Kezban'dan haber aldınız mı? Zavallı çocuk acaba ne oldu? Ne kadar sıkıldım. Yalan söyleyemiyorum. Hikayeyi anlatamıyorum. Sustum. Kabahatli gibi, bir şeyler bilip de söyleyemeyen adamlar gibi sustum. Ayşe'nin sakin yüzü bulutlandı. Ne için İhsan'ın kalp hikayeleri onu bu kadar sarsıyor? Gece Tadiha'nın salonunun köşesinde yemek yiyoruz. Cemal eskisi gibi canlı selam veriyor. Eski günler gibi kolumu koparacak gibi sıkıyor ve yanaklarımdan bir kardeş samimiyetiyle öpüyor. Fakat mavi gözleri biraz dumanlı. Yemekte baş başa yavaş yavaş konuştuk. Hayli içi dolu. İzmir etrafındaki ihtilalde Yunan istilası arasında hıyanet edilmiş ve Yunanlılara teslim edilmiş arkadaşlarının Yunan mahbesinde birer birer götürülüp kurşuna dizildiğini görmüş. Nihayet hapishane nöbetçilerine para yedirerek marifetli bir firarla tekrar buraya gelmiş. Efe ve Ethem ihtilafı eski zabitlerden olan ihtilalcilere bile orduda azıcık emniyetsiz bir nazar uyandırmış. Bu Cemal'i en ince yerinden incitiyordu. İhtilalin güzel olmayan yerlerini, ihtilal anısırı arasında maddi menfaatler arkasından koşanlar olduğunu biliyordu. Lakin iyi kötü ihtilali imanlı fakat isimsiz insanlar başlatmıştı. Şimdi iki devre arasında bu imanıyla, canıyla yeni devir için kurban olanların asıl Yunan ordusuyla başlayacak ordu çarpışmasında İstiklal ordusu haricinde kalmasından korkuyordu. Fakat Ayşe biraz endişeli ve biraz incinmiş görünen bütün ihtilalci zabit arkadaşlara karşı hemen kadın rolünü aldı. Onca ordu ihtilale, ihtilal orduya o kadar karışmıştı ki bu iki unsuru birbirinden ayırmak gayri kabildi. Bu muvakkat bir kardeş kavgasıydı. Yine boru çalınır çalınmaz herkes silahını alacak, koşacaktı. Sen kumandana git Cemal diyordu. Geçen gün geldi, hastaneyi gezdi. Bunları tamamen iyi anlayan, iyi ve mert bir yüzü var. Sen ona hayatını açıkça anlat. Olmaz mı? Göreceksiniz. Hepiniz yine el ele beraber çarpışacaksınız. Nihayet Madame Tadiha'nın pastaları etrafında neşemizi bulduk. Tam o sırada dışarıda bir mahmuz şakırtısı, kapı açılıyor. Haşmet Bey elinde kamçısı giriyor. Askeri başı yine eski gördüğümüz gibi fakat biraz şakakları ağarmış ve yüzü tamamıyla tunçlaşmış geldi. Ayşe'nin elini öptü. Cemal'in omzunu okşadı ve kahvemize, pastamıza iştirak etti. Benim kolumdaki yarayla biraz eğlendi. Çok neşeli, bu iki kardeşle çok dost görünüyordu. Hemen ona Cemal'in kumandana gidip ordudan iş istemesi fikrini açtılar. O zaten bu işle meşgulmüş. Gece dışarıya beraber çıktık. Ayşe'yi hastaneye üçümüz beraber bıraktık. O yol bu iki asker arasında dönerken bana çok dost, çok aşina göründü. Sonra hayatımda ne oldu? Sahnede, müzikada susmuş gibi ben daireden daireye sürünüyorum. Beni derhal Ankara'ya, Müdafaa-i Milliye'ye tayin ettiler. Masadan masaya, odadan odaya gidiş geliş. Kağıt, kağıt, kağıt. Ayşe çok ender yazıyor. Cemal alay kumandanı. Haşmet Bey fırka kumandanı. Ayşe Eskişehir'de. Ona sadece hemşire Ayşe diyorlar. İhsan da alay kumandanı. Benimle hakiki hayat arasında kalın bir perde var ve o perdenin arkasında onlar. Hayatın yegane merkezi ve yegane amili olan yeşil gözler de orada. Ne yapıyorlar, ne oluyor? Yaz geçti, kış geldi. Birinci inönü oldu bitti. Ben bu aralık Müdafaa-i Milliye'nin bir işi için İnebolu'ya gittim. Biraz sahilde istihbaratta kaldım. Gazetelerin, kağıtların ne ehemmiyeti var. Ankara'ya dönerken Anadolu'nun haşmetli güzelliği bana bir şey söylemiyor. Çünkü kalbim hep önüme inen perdenin arkasında. Orada oynayanların ikinci inönü perdesini de oynadıkları zaman seyahatten yine döndüm. İhsan'ın ve Cemal'in Ankara'ya gelip gitmiş olduklarını haber aldım. Ayşe'nin bu zamanki mektupları pek cansız. Onun da benim gibi içi boş mu? Yalnız ikincinin önünde yazdığı iki mektup var ki İstiklal oyuncularının prova ettikleri sahneyi insana sezdiriyor. Bazen tiyatro perdelerinde harice bakılan bir delik olur ve oyuncular içeriden gözlerini bu deliğe uydurup seyircilere bakarlar. İşte ben bu delikten içeriye bakmak isterdim. Ayşe'nin mektuplarından, Eskişehir'den yazılanlar. İkinci inönü geldi geçti. Çok zamandır senden haber alamıyorum. Seyahatte olduğunu söylediler. Ben de birinci inönünden sonra biraz maddi, biraz manevi yorulmuştum. İkinci inönü şifa verdi. Sen birinciden biraz evvel aramızdaydın. Bu Anadolu'nun İzmir yolunda ilk asker cengi oldu. Bana delikanlı olmaya başlayan bir pehlivan yavrusunun ilk muvaffakiyetli güreşi gibi geldi. Fakat bizim hastane bu devirde cerrahi değildi. İkinci inönünde mükemmel bir cerrahi hastanemiz oldu ve ağır yaralılar hep bize geldi. İkinci inönü beni çok askerlere yaklaştırdı. Bir daha Yunan kavgası olursa bir seyyar hastaneye gitmeye çalışacağım. Hakikaten askerlerin sıtmasız, nümayişsiz, sessiz bir kuvvetleri var. Bizim sevgili ihtilalin tabanca sesleri ve fazla rakı kokusu yok. Ah şimdi zavallı Ahmet Rıfkı'yı nasıl hatırladım. Bunlar ihtilalciler kadar sövmüyorlar da. Tamamen sessiz adamlar. Ben en çok ameliyathanede çalışıyorum. Fakat bir nefer koğuşunun nezaretini bana bırakıyorlar. Boş beyaz yataklar hazırlandıkça acaba kimler gelecek diye yüreğim çarpıyor. Hastane azıcık düğün evine benzedi. Doktorlar benim kadar heyecanlı. Öyle bir hazırlık ki. İlk mecruhlar geleceği zaman Eskişehir'in heyecanını görmeliydin. İstasyon kıyamet gibi kalabalık, sedyeler üstünde gelen haki insanlar bize başka dünyanın adamları gibi geliyor. Fakat bizim Mehmetçik etrafındaki heyecandan bir haber ve tamamen lakayt. Hepsi kendini düşünmeyen çocuklara benziyorlar. İlk gelenler geri hizmetinde yaralananlar. Çayhaneye sedyeleri dizdik, çay verip gönderiyoruz. Onların aklı çaya pek ermiyor. Hepsi elindeki somunu sıkı sıkı tutuyor, nereye koyacağını bilmiyor. Kocaman kafalı esmer bir nefer sargıda olan bacağından şikayet etti. Zıkın, zıkın şu bacağımı bir onar diyordu. Sığıye neferi hakikaten müşfik bir mahluk. Harp, yara onun şefkatiyle beraber biraz da gıptasına tahrik ediyor. Türk neferi bu. Kollarını kadın gibi uzattı, neferi kucakladı. Çekti, düzeltti. Nerede yaralandın kardeşim? Ayağımı gatır tepti, gırıldı. Hastane ayağından ve karnından yaralı bir esmer çavuş daha var. Başı aslana benziyor. Ameliyathanenin yanında koğuşta yatıyor. Girip çıkarken gidip bakıyorum. Daima su istiyor. Kendini bilmiyor. Ah ölmesem, ah ölmesem diyor. Herhalde hayatını bu kadar sevmesinin bir sebebi var. Su vermek için kaç defa başını kaldırdım. Her defasında Hatice'm, Hatice'm diyor. İlk akşam yaralılar birbirleriyle meşgul olmadılar. Fakat sabahleyin keyifliydiler. İkinci gün harp yaralıları, ağır yaralılar geldi. Hastanenin kapısından ameliyat ve pansuman salonuna kadar sedyeden geçilmiyor. Bahçe bile sedye ile dolu. Birçoğu ayakta, kolları, bacakları sarılı topallayarak geliyorlar. Bu zabitlerin hiçbiri şikayet etmiyor. Cesur ve vakur yüzleri çamur, kan ve barut içinde. Hepsi sigara içiyor. Nefer iki sınıf. Bir kısmı çocuk gibi nazlanıyor, herkesin kendisiyle meşgul olmasını istiyor. Şehit olmuş bir arkadaşın veyahut zabitin matemini yüksek sesle ağlayarak tutuyor. Öteki kısmı ziya gibi, göğsü açık, çok zaman kan içinde başının ay yıldızı başlığı altında yanık ve kavi yüzü bir tablo gibi duruyor. Bu yüzde hiçbir şey değişmiyor. Sabit ve sinirsiz gözleriyle öylece bakıyor. Gece ameliyat yoktu. Büyük koğuşa gittim. Neferlerle dost olmaya çalıştım. Ekserisi çavuş. Çavuş ordumuzun en mebih ve kavi unsuru. Şikayet etmez, temiz ve terbiyelidir. Son derece mağrurdur. Ne neferle ne de hasta bakıcıyla konuşmaya tenezzül eder. Yanında yarasından şikayet eden nefer olursa tebessümsüz ve ağır sesle ''Ulan sus, ne zırlıyorsun, askeri ayıp değil mi?'' der. Koğuşa ben gelince çavuşlar doğrulmaya çalışıyorlar. Endişeyle ''Harpten ne haber hemşire hanım?'' diyorlar. Hastanenin önünden taburlar geçerken kımıldanabilen her asker pencereye koşuyor. Sabahleyin iki asker kalbimi tamamen aldı. Taburların ilk sıralarından idiler. Esasen ilk dizi en boylu, en güzel, en sağlamlarından seçiliyor. Bir tane sarışın, uzun, haşin yüzlü bir Rumelili vardı. Şarkıya o başlıyor, ötekiler aldırıyor. Yürüyelim ileriye, girelim Rumeli'ye. Kim bilir Rumeli'de kalbinin neresini gömdü. Öteki gibi Anadolu uşağı ve tablo gibi bir sıra neferin arasında. Başı bütün taburdan bir karış uzun ay yıldızı kahverengi kalpağı var. Gözleri bu ay yıldızdan daha büyük ve daha ateşin kestane renginde. Öyle güzel, öyle güzel ki ancak insan bunu bir romanda, belki de bir dramda temsil eder. Azası kahvi, kolları kırmızı bayrağın direğine sarılmış ve su içinde yürüyen bir sancaktar. Senin için ey sancağımız, ölürüz de vermeyiz. Arkamdan bütün koğuş gürleyerek devam etti. Senin için ey sancağımız, güle güle kurban oluruz. İnatla, ısrarla, heyecanla içeriden dışarıdan etrafımı saran bu sancak aşkı gözlerimden çocuk gibi sıcak sıcak yaşlar boşandırdı. Yanı başımdaki çavuşun bu seslere neden iştirak etmediğini anlamak için döndüm. Hüseyin Çavuş yatağının içinde çocuk gibi büzülmüş ağlıyordu. Ne var Hüseyin Çavuş? Bursalı çam ağacı gibi delikanlı bir sancaktarımız vardı. Metris Tepe'de bizim taburla beraberdi. Yanı başımda sancağı kucağında çam gibi devrildi, şehit oldu. Onu düşündüm de. İhsan'ın yaralandığını ve benim kendisine baktığımı tabii biliyorsun. Şimdi Madame Tadiya'da yatıyor. Hayli iyidir. Cemal'den mektup aldım. Haşmet Bey harbi şükür yarasız geçirdi. Yalnız İstanbul'dan beraber geldiğimiz Seyfi şehit oldu. Genç karısı yazıp bana soruyor. Nasıl cevap vereceğim? Bana mektup yaz. Ayşe. Ayşe'nin İhsan'dan bu kadar az bahsetmesine taaccüp ettim. O kadar alelade bir şey mi? Hele daha sonra yarasına baktığı Haşmet Bey'den hiç bahsetmedi. Mektupları nefer ve çavuşla dolu. Demek bu iki adam Ayşe'nin hayatında mühim değiller. Ayşe'nin Kütahya Harbi'nde yazdığı son mektup bu hissimi kuvvetlendirdi. Artık Ayşe'nin kafasında ve gönlünde İzmir'den başka bir şey olmadığına inanmak istiyordum. Kısa bir mektubunda da diyordu ki, ''Ben Ankara'ya geldim, gittim. İki gece kaldım. Cemal oradaydı. Sen seyahatteymişsin. Dönerken İhsan'a tesadüf ettim. Ankara kendisine yaramış. Orada bize hiç bahsetmediği akrabaları varmış. Herhalde çok neşeli şeyler.'' Sumut ve sakin İhsan'ı neşeyle, sıhhatle doldurmuşlar. Doğruca kol ordusuna gitti.
Ayrım sonu.